Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Kutsal söze baktığımız zaman, değerli kardeşler, Tanrı'nın sözüne, kutsal kitapta çok değişik konuların işlendiğini görüyoruz. Bu kadar değişik konuların işlenmiş olması, ele alınmış olması gerçekten de kutsal sözün her insana konuşabileceğini ve her insana çözüm yolları sunabileceğini çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Çok değişik konuların işlenmesinden dolayı. Ama ilginç olan şey, kutsal sözde birçok konuların ele alınmış olmasına karşın kutsal kitabın başından sonuna kadar baktığımızda bir ana konunun olduğu karşımıza dikiliyor. Nedir o? İtaat ve itaatsizlik. Kutsal kitabın başından sonuna kadar bakın, mercek altına alın, göreceksiniz ki ana konu olaraktan itaat edenler için ne olmuş? İtaatsizlik sonucu ne olmuş? Yani itaatin ve itaatsizliğin getirmiş olduğu sonucu net bir şekilde açıklayan bir kitap, Tanrı sözü. Bunun en güzel örneğini açıklayan da Hakimler kitabının 6. bölümünde yer alan Gideon'un durumudur. Ben bugün Hayrettin kardeş duasında eleştirmen gerekiyorsa eleştir, teşvik etmen gerekiyorsa teşvik et diye Rab'den diledi, dilekte bulundu. Ve ben bugün sizi biraz yüreklendirmek, cesaretlendirmek istiyorum. Genelde ben Doğuş Bayramı'nda doğuşla ilgili bir konu alırdım hep. Pazar günde, yani son gün. Diriliş günde de dirilişle ilgili. Hatta 24. bölümü almıştım. Yine diriliş vardı kafamda. Ama bu sefer farklı bir konuya Rab yöneltti. Ve o konuyu ele aldım. Ve size anlatmak, paylaşmak istiyorum. Ve emin olun, ben kutsal sözü hazırlarken Tanrı'nın sözü beni de eleştirdi. Benim de göremediğim bir takım şeyleri görmemi sağladı. Aynı zamanda da gerçekten de cesaretlendirdi. Bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Onun için o Hakimler kitabının 6. bölümüne baktığımız zaman Gideon'un durumuna, sadece o kesimde itaatın getirmiş olduğu o güzel sonuç ile itaatsizliğin getirmiş olduğu o üzücü, acı sonuç değil, aynı zamanda da zayıf, güçten yoksun, yetersiz bir kişinin Tanrı'nın elinde nasıl kullanıldığını, onu etkin, verimli ve böyle nasıl söyleyeyim, canlı bir duruma getirdiğini, güçlü bir duruma getirdiğini de net bir şekilde göreceğiz, anlamış olacağız değerli kardeşler. Şimdi 6. bölüme bakın. Hakimler 6. bölümü açın lütfen. 6. bölüm çok uzun bir bölüm. 40 ayetten oluşmuş bir bölüm. Bu yüzden ben tabii ki 6. bölümün 40 ayetine tamamen bakmam mümkün değil. Ali kardeş aslında çok güzel yapıyor. Bu sabah ayetine konuşurken aslında güzel oluyor. Hem çok daha rahat. Ne kadar gidebildiği kadar gidiyor. Gidemediğinde duruyor. Bir sonraki konuşmasında devam ediyor. O da olmazsa ertesi yıla kalıyor. Ama biz başladığımız zaman bitirmek zorundayız. Konu olduğu için bitmek zorunda. Yani ben bu konuyu uzun da olsa bitireceğim. Yani bir saat de sürse, iki saat de sürse, mesela yani konuyu bitireceğim sevgili kardeşler. Onun için 40 ayeti tamamen bakamayacağız ama 40 ayetten faydalanırken 7. bölümden de bir destek olaraktan 7. bölümün ayetlerinden de yararlanacağız sevgili kardeşler. Ben biraz şöyle kısa bir şekilde ayetleri okumadan önce, Hayrettin kardeşe okutacağım ayetleri. Ayetleri okumadan önce biraz bu durum hakkında size bir ön bilgi, bir ön açıklamada bulunmak istiyorum değerli kardeşler. Şimdi Hakimler kitabı Yeşu ile Samuel peygamberin arasında kalan o boşluğu tamamlayan bir kitap. Yani Yeşu ile İsrail krallarının ortaya çıktığı dönem ve o halkın en üzücü, en sıkıcı, en böyle zor dönemi açıklayan, kapsayan, o boşluğu dolduran bir kitap. Hakimler kitabı değerli kardeşler. Şimdi biliyorsunuz ki Musa, Ali kardeş Musa'dan söz etti, Yeşu'dan söz etti, öyle değil mi? Musa bir önderdi, komutandı, önderdi. O öldükten sonra Musa'nın yerini alabilecek bir kişi vardı. Öğrencisi, ki bugün sabahleyin kahvaltıda Ali yine vurguladı, çok önemlidir o. 40 yıl boyunca Musa'ya sadık bir şekilde boyun eğen, belki bu boyun eğme sözünü pek hoşumuza gitmez ama boyun eğen, sadık bir şekilde hizmet eden hizmetçi bir kişiydi. O durumda olan bir kişiydi sevgili kardeşler. Musa öldü, yerini Yeşu aldı. Ama ilginç olan, Yeşu öldüğünde Yeşu'nun yerini alabilecek bir kral ya da bir önder yoktu sevgili kardeşler. Yeşu öldükten sonra. Onun için herkes ne yaptı bir önder yokken? Herkes kafasında neyi doğru gördüyse, neyi uygun gördüyse onu yapmaya çalıştılar. Ve bu dönemde, kendi başlarına buyruk oldukları bu dönemde Tanrı'dan ayrıldılar, putperestlerle birleştiler ve onların uygulamalarını yerine getirmeye başladı bu insanlar. Rab Tanrı'yı, diri Tanrı'yı gerilere atmışlardı. Baal dediğimiz, Aştarok dediğimiz putlara boyun eğdi bu insanlar. Diri Tanrı'yı terk ederekten. Belki biz bu dönemde putlar yok diye düşünüyoruz ama her birimizin hayatında bir put var. Ya da putlar var. Değerli kardeşler. Onun ne olduğunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bu kişiler diri Tanrı'yı bir tarafa atmışlardı. Ve bunun sonucunda ne oldu? Onları seven, onları kucaklayan, onları kurtaran, teselli eden diri Tanrı da, yani sevgisini başkalarıyla paylaştıkları için kıskandı. Ve diyor ki, öfkelendi, öfkesi arttı ve onları diyor, ulusların baskısı altına teslim etti. Ama çok ilginç. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman neyi düşünüyoruz? Şunu düşünüyoruz. Eğer biz bir baskı altındaysak, acaba yanlış bir şey mi yaptım diye düşünüyoruz değil mi? Aslında Tanrı böyle bir durum içerisine sokmasının çok güzel bir nedeni vardı. Yine onlar içindi. Yine onları kendine yöneltmekti amaç. Yine onları tekrar gerçek anlamda kucaklamaktı amaç sevgili kardeşler. Bu yüzden hiç şaşırmayalım ki Tanrı onları ulusların baskısı altına teslim etmiş olması. Şimdi bu halk ister istemez inim inim inlemeye başladılar. Feryat ettiler. Acıyan Tanrı, seven Tanrı, kucaklayan Tanrı o haykırışlara, o inleyişlere kulağını kapadı mı? Duyarsızlık gösterdi mi? Hayır. Yine ne yaptı? Onların iniltilerini duydu diyor ve o sadık elini yine onlara uzattı. Bir önder gönderdi Gideon'u ve Gideon aracılığıyla ne yaptı? Halkı tekrar özgürlüğe kavuşturdu. Bu noktada parantez içerisinde bir şey daha söylemek istiyorum. Biz şimdi hakimler diye düşündüğümüz zaman genelde hukuk uzmanları aklımıza geliyor değil mi? Hakim. Ama şunu unutmayalım. Buradaki hakimler diye adlandırılan kişiler hukuk uzmanından çok askeri önderlerdi. Bunu bir parantez içerisinde bir ön bilgi olaraktan sizlere söylemek istiyorum. Ve bununla da ayetini rica ediyorum. 6. bölümün bize ilk 16 ayetini okusun. ilk 16 ayetini ve oradaki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışacağız. Ayağa kalkalım. Rabbin sözüne saygıdan dolayı bunu arada bir yapıyoruz. Ve can kulağıyla sözü dinleyelim.
İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanlıların eline teslim etti. Midyan boyunduruğu İsraillilere öyle ağır geldi ki dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar. Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip ordugah kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok eder, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi. Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailliler Rab'be yakarmaya başladılar. İsrailliler Midyanlılardan ötürü Rab'be yakarınca Rab onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, sizi Mısır diyarından çıkardım. Köle olduğunuz ülkeden ben getirdim. Mısırlıların elinden, size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum, topraklarını size verdim. Size derim ki, ben Tanrınız Rabbim. Topraklarımda yaşadığınız Amorluların ilahlarına tapmayın. Ama sözümü dinlemediniz. Rabbim bir meleği gelip, Abiezerli Yoaş'ın Ofra kentindeki yabanıl fıstık ağacının altında oturdu. Yoaş'ın oğlu Gideon, buğdayı Midyanlardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Rabbin meleği ona görünerek, ''Ey yiğit savaşçı, Rab seninledir.'' dedi. Gideon, ''Ey efendim, eğer Rab bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi?'' diye karşılık verdi. Atalarımız Rabbim bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbim bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti, Midyanlıların eline teslim etti. Rab Gideon'a dönüp, kendi gücünle git, İsrail'i Midyanlıların elinden kurtar dedi. Seni ben gönderiyorum.
Amen.
Gideon, ey efendim, ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi.
Ali diyor ya yürüyüşler yapıyor, yürüyüşler yapıyorum, yürüyüşlerde fikir jimnastiği yapıyorum. Rab bir şekilde açıklamada bulunuyor tabii ki diri söz aracılığıyla. Gerçekten hiç kolay değil. Ben buraya çıkarken her zaman titriyorum, heyecan duyuyorum. Zaten bu heyecan olmazsa kork. Benim yapacak bir işim değil bu. Ben bir hiçim. Ama Rab ile bir şeyim. Hamdolsun. Teşekkür Ali. Anımsattın bunu. Çok önemli bu. Övünmemiz de boşa. Hamdolsun. Şimdi tabii ki uzun bir parçayı rica ettim. Hayrettin kardeşlerin okumasını rica ettim. Çünkü bir resim oluşsun kafanızda. Bir resim oluşsun ki konuyu biraz daha anlayabilirsiniz diye. Daha net bir şekilde anlayabilirsiniz diye. Şimdi okuduğumuz gibi kısa bir şekilde özetlemek gerekirse gerçekten korkunç bir manzara ile yüz yüzeyiz. Düşünün, bir yıl değil, iki yıl değil, üç yıl değil, dile kolay. Tam 7 yıl boyunca bu halk acılar içerisinde kıvranıyor. İnim inim inliyor. Ve bu acı öyle bir acı ki, öylesine bir üzücü bir durum ki, bu acıdan dolayı bu zulüm altında bu halk korkudan dağlara kaçıyor. Oradaki sığınaklara saklanmak, gizlenmek zorunda kalıyorlar. Bu Amalek denilen ya da Midyanlılar, acımasız Midyan halkı öyle bir halk ki az önce de okuduk. Böyle çekirge yani ekinleri yok eden o çekirge sürüsü gibi sürü olduğuna göre sayısı belli değil. Demek ki çok. Çekirge sürüsü gibi geliyor, ekinleri yok eden çekirgeler gibi geliyor Önlerinde ne varsa yakıp, yıkıp, yok ediyorlardı. Bu da yetmiyordu. Ne yapıyorlardı? Onların geçimleri için gerekli olan eşektir, inektir, danadır, neyse, koyundur, hepsini alıp götürüyorlardı. Halk dövülmüş, işkence görmüş, baskı altında inim inim inliyor değerli kardeşler. Ve bu kişiler ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Nasıl bir çözüm bulacaklarının çıkmazı içerisindeler. Şimdi diyebiliriz ki ya biz böyle bir şey yaşamadık. Hangimiz dağlara kaçtı, sığınaklar yaptı, korkudan mağaralarda yaşamak zorunda kaldı. Ama yine de şunu söyleyebiliriz. Biz Tanrı çocukları da zaman zaman değişik türden sıkıntılara maruz kalıyoruz. Sıkıntılarla, baskılarla değişik ülkelerde baskılar altında inim inim inleyen kardeşlerimizin de sayısı az değil değerli kardeşler. Bunu da söylemek istiyorum. Ama şükürler olsun ki bizim Rabbimiz durumlara karşı duyarsız değil. Vurdum duymaz değil. Görmezlikten gelmiyor. Elini uzatıyor, duruma el atıyor ve çocuğunu, evladını, halkını düze çıkartabiliyor değerli kardeşler. Böyle bir Tanrı. O bizi teselli etsin. Yalnız değiliz hamdolsun. İşte bu durumu en güzel örnekleyen Gideon, Midyanların o dehşet veren baskısı altında bir bakalım nasıl bir tutum sergiliyor burada. Şimdi içinde bulundukları durumun o korkunç yönünü net bir şekilde gözler önüne seriyor. Aslında bu ilk 16 ayet. Baktığımız zaman bölümün ilk 16 ayeti. Şimdi 6. bölümün 11. ayetine bakalım. Orada ne okumuştuk? Şöyle. Yoaş'ın oğlu Gideon, buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Şimdi okuyup geçiyoruz değil mi? Ama sizin dikkatinize bir şey takılıyor mu burada bu ifade içerisinde? Rabbim meleği. Başka? Bu alışılmış bir davranış mıydı? Üzüm sıkma çukurunda buğday dövüyor. Üzüm sıkma çukuru taştan yapılmış çukur bir taştı. Amaç şuydu. Üzümler toplanır, içine doldurulur. İnsanlar onun üzerine çıkar, çiğner. Yalaktan aşağı doğru üzümden akan sıvı, su, meyve suyu olaraktan ya da şarap olaraktan kullanılırdı. Ama Gideon ne yapıyor? Bunu şarap yapılacak olan sıkma çukurunda yapıyor. Şimdi eminim ki hepimiz bunu biliyoruz. Çok basit bir şey. Buğday nerede dövülür? Kapalı bir yerde mi dövülür? Neden? Çünkü buğday, tahıl, buğday olsun, arpa olsun, yulaf olsun. Bunu dövmek için insanlar, ben amcamdan çok iyi biliyorum, açık havada, açık alanlarda yapılırdı. Neden? Rüzgardan yararlanmak için. Çünkü dövülen buğday atılır ve o tahıl saptan, çöpten, kabuktan arınırdı. Ama bizim Gideon ne yapıyor? Bunu dışarıda yapması gerekiyor gerekirken, dışarıda bunu özgürlük içerisinde büyük bir coşkuyla, oksijenle iç içe olması gerekirken, mağaranın içerisinde, karanlık bir yerde, gizli bir yerde yapıyor. Neden? Geçim için gerekli olan o gıdayı Midyanlılara kaptırmamak için. Kaptırmamak için. Şimdi bu durum, bize bu açıklama bize Gideon'un nasıl bir durum içerisinde olduğunu göstermiyor mu? Ne acı verici bir durum içerisinde Gideon değerli kardeşler. Biraz gözünüzde canlandırmanızı rica ediyorum değerli kardeşler. Geçiminizi sağlayabilmek için, yaşamınızın devamı için Düşünün ki gizli bir yerde çalışmak zorundasınız. Değerli kardeşler. Her an birinin gelip sizi yakalayacağı, size zarar vereceği korkusuyla gizli bir yerde çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Böyle gizlilik içerisinde ölüm korkusuyla, zarar verilecek korkusuyla yaşamak kişide huzur sağlar mı? Kişiyi bunalıma itmez mi sevgili kardeşler? Psikolojik bir rahatsızlık içerisine sokmaz mı? Bakın, ben çok iyi anımsıyorum. Yine sığınmacı bir aile, 9 yıl burada kaldılar. Gittiler, gitmek zorunda kaldılar. Kendi istekleriyle geri döndü bu aile. Ama genç iki çocuğu vardı. Onlardan bir tanesi burada kalmayı tercih etti. Ve bu kardeş bir dönercide gizli gizli çalıştı. Ve onun bodrum katında gizlenmek zorunda kaldı. Dışarı çıkamaz, sadece çalışmak için gündüz döner kesiyordu. Birkaç yıl dayanabildi. Bir buçuk, iki yıl dayanabildi. Ben onda arada bir onunla telefonla konuşuyordum. Kendisiyle görüşüyordum, teselli etmeye çalışıyordum. Emin olun, hiç abartmıyorum. Bunalım içerisine girdi. 21 yaşındaki genç delikanlı. Bunalım içerisine girdi. Her an polis gelip yakalayacak, beni cezaevine atacak korkusuyla. Ne yaptı biliyor musunuz? Artık yeter dedi, dayanamıyorum Recep abi. Gitti, polise teslim olmadan kendisi bindi uçağa, gitti Türkiye'ye, geri döndü. Gidiyorsun, gerçekten de böyle bir korku içerisinde, böyle bir baskı altında değerli kardeşler. Nasıl okuduk? Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki diyor 6. ayette. İsrailler Rab'be yakarmaya başladılar. Ve bu ayet okuduğumuz zaman gerçekten böyle durumda Tanrı'nın nasıl harekete geçtiğini çok net bir şekilde gösteren bir açıklama. Bir kişi Tanrı'ya feryat ettiğinde, yakardığında içinde bulunduğu durumdan dolayı Tanrı hareketsiz değil hamdolsun. Hemen harekete geçiyor, feryadı işitiyor ve duruma el atıyor. Bu bizi teselli etsin. Yalnız olmadığımız açık, çok net. Bunu belki çok sık duyduğumuz için alışıyoruz. Durumlar içerisinde, sıkıntılar içerisinde bunu unutuyoruz. Gerçekten Tanrı bizimle mi, değil mi? Hatta bazen öyle yanlış bir yöne bakıyoruz ki sanki Tanrı bizi artık terk etti. Tanrı bizi artık duymuyor. Değerli kardeşler, Tanrı bizi terk mi etti? Hayır. Tam tersine aslında Tanrı'yı terk eden bizleriz. Tanrı acılar içerisine girmelerine izin veriyor. Dediğim gibi yine onları kendine yöneltmek için. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı İsrail halkı için diyor ki, acı çekesiniz diye sizleri kurtarmadım diyor. Tekrar bana dönesiniz diye, dönüp bana tapınasınız, bereketlerin sahibi olasınız diye sizi özgürlüğe kavuşturuyorum. Tanrı onları sıkıntılar içerisinden kurtardı. Onlar ne yapmaları gerekiyordu? Sadık bir şekilde Rab'be bakmak ve ona bakarak yaşamlarını sürdürmeleri, devam ettirmeleri gerekiyordu. Onlar ne yaptılar? Okuduk değerli kardeşler 10. ayette. Ne yaptı halk? İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Tıpkı beni yansıtıyor. Değil mi? Dorukta yaşıyoruz, bir düşüş yaşıyoruz. Tekrar doruğa çıkıyoruz Rabbin yardımıyla ama tekrar düşüyoruz. Tekrar doruk noktası, tekrar düşüş noktası. İsrail halkı da defalarca Rabbin onlara o kadar iyiliğine karşın hem aşağıda bir dönem hem de yukarıda bir dönem yaşadılar sevgili kardeşler. Rab onları Debora'nın döneminde onun yönetimi altındayken gerçekten olağanüstü bir şekilde bereketlemişti. Ama tüm bereketlere karşın onlar günah işlemişler, ve başka tanrılara yönelmişler ve putlarla ilişki içerisine girmişlerdi. Tanrı'dan uzaklaşmışlardı. Ve Tanrı ne yapıyor? Durumu düzeltip tekrar onları düze çıkarma çabası içerisinde Gideon'u görevlendiriyor. Büyük bir sorumluluk veriyor. Şimdi hızlı bir şekilde ilerlemek lazım tabii ki. Ben kutsal kitapta çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyorum değerli kardeşler. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Gideon neden seçilmesi gerekiyordu? Seçilmesindeki amaç neydi? Bunu anlamak için kutsal kitaba baktığımızda çok net bir şekilde görüyoruz. Peygamberlerin neden gönderildiğini, önderlerin neden gönderildiğini. Bunlara baktığımız zaman bunu net bir şekilde anlıyoruz ki Gideon'un gönderilmesinin, seçilmesinin bir amacı vardı değerli kardeşler. Onun için şunu söylüyorum. Bakınız kutsal kitaba. Biliyorsunuz kutsal kitabın ilk beş kitabı Pentateuh dedikleri yaratılış, çıkış, Leviler, sayılar, tesniye dediğimiz yasanın tekrarı beş kitap. Ne anlatılıyor orada? İsrail halkının durumu, seçilen bir halk, o halkla yapılan bir antlaşma ve Tanrı'nın o halkı nasıl kurtardığı ve verdiği yasalarla, buyruklarla onları nasıl yönetimi altına getirdiğini, çatısı altına getirdiğini çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. Değerli kardeşler, bu Tanrı esiniyle Musa'nın kaleme aldığı beş kitapta. Ve Tesliye 4. bölümde şöyle bir ayet var. Diyor ki, şimdi ey İsrail, size öğrettiğim kurallara, ilkelere kulak verin. Yaşamak, ülkeyi görmek ve atalarınızın Tanrısı Rabbin size vereceği toprakları mülk edinmek için bunlara uyun. Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin. Hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız Rabbin buyruklarına uyun. Şimdi burada şu soruyu sormak lazım. Yaşamak, Tanrı'nın bereketlerini gönelmek için koşul ne? Tanrı'nın buyruklarına uymak, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmek, Tanrı'nın sözü ışığında yaşamak. Tanrı'nın sözünü okumak yeterli değil. O okuduğun gerçekleri yaşamına sokmakla ancak, yerine getirmekle ancak bu mümkün değerli kardeşler. Ve çok ilginçtir. Musa görevini tamamlıyor, ölüyor ve Yeşu geldikten sonra Yeşu 1. bölüme bakın, bu tesniye 4. bölümde okuduğum ayetin hemen hemen aynısını Tanrı Yeşu içinde aynısını söylüyor. Ama hakimler dönemine gelince halkın bulunması gereken, olması gereken noktada olmadıklarını görüyoruz. Yani o noktadan saptıklarını, kaydıklarını görüyoruz. Ne yaptı bu halk? Okuduk. Tanrı'nın yasasını ayaklar altında çiğnediler. Tanrı'nın sözünü öneme almaz duruma geldiler. Ve Tanrı'yı dışarıda bıraktılar. Yaşamlarının dışında bırakmaya çalıştılar. İşte Hakimler kitabının 21. bölümüne baktığımız zaman 25. ayetine şöyle okuyoruz. Herkes dilediğini yapıyordu. İşte Hakimler kitabı bunu anlatıyor bize. O halkın şu an içinde bulundukları durumunun nedenini bu ayet özetliyor bize. Herkes dilediğini yapıyordu. Şimdi 12. ayete bakıyoruz. Tanrı diyor ki bizim bu Gideon'a, Rabbim meleği geliyor. Ey yiğit savaşçı! Ey yiğit savaşçı! Gel de buradan yak. İçeridesin. Korkudan tir tir titriyorsun. Ölüm korkusu var. Baskı altındasın. Tanrı meleğini gönderiyor ki, ey yiğit savaşçı, Rab senin nedir? Ben düşünüyorum şimdi, pratik olaraktan. Rab gelip bana deseydi, ey yiğit savaşçı Recep. Ben şimdi aynı durumda olduğumu düşünüyorum, kendim onun yerine koyuyorum. Ben şimdi doğal olaraktan kendime inen sorardım. Efendim Rab, affedersiniz, bana mı diyorsunuz? Sormaz mıydınız aynı soruyu? İnim inim inliyor bu kişi. Ve Rab ona diyor ki, ey yiğit savaşçı, Tanrı senin nedir? İşte Gideon şaşırdığı için Tanrı'yı eleştiri yağmuruna tutuyor değerli kardeşler. Şaşkınlık içerisinde o yiğit savaşçı ben değilim diyor. Çünkü o gerçekten yiğit savaşçı değil, korkak, ürkek, içine kapanmış, ümitsiz, zavallı bir çiftçi. Gariban bir çiftçi. Zavallı bir çiftçi. Etrafına bakıyor. Şimdi birazcık hayal düşünüyoruz. Etrafına bakıyor. Gidiyor ve şöyle diyor. Yiğit savaşçı dediğin kişi ben miyim? Üzüm çukurunda korkudan titreyen ben öyle mi? Sen yanlış adamla konuşuyorsun ya. Yiğit savaşçı ben değilim. O yiğit savaşçı bir sokak altta oturuyor. Gidiyorsun büyük bir şaşkınlık içerisinde. Çektiği acılara bakıyor ve Rab'be şöyle bir yanıt veriyor 13. ayette. Ey efendim diyor. Eğer Rab bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi? Şimdi lütfen değerli kardeşler şunu sormak istiyorum. Böyle bir yaklaşım biçimi sizler için de hiç yabancı değil, değil mi? Ne kadar güzel bak. Ey efendim, eğer Rab benimleyse ya ben niye böyleyim? Ama gerçekten Asaf sanırım 73. mezmurdur değil mi o? 73. mezmurda diyor ki kötülerin iyi yaşayışını gördüğüm zaman ayağım az daha senden kayacaktır Rab diyor. Kötülere bakıyorum benden daha iyi yaşıyor. Ama diyor ki 12. ya 13. oralarda biraz sonlara doğru ama senin diyor tahtına yaklaştığımda onların sonunu gördüm diyor. Değerli kardeşler burada geçeceğiz. Ama bizim yüceliğimiz Rab'le birlikte olacak. Sıkıntı var, sorun var, her şey var. Ama biliyoruz ki yalnız değiliz sevgili kardeşler. Her şey ters gidiyor. Rab'be isyan bayrağını çekiyoruz. Parasal durum ters gidiyor. Yine isyan bayrağını çekiyoruz. Bir takım sorunlar altında hastalıklarla inliyoruz. Çözüm bulamıyoruz. Her şeyimizi harcıyoruz. Neden Rab ben diyoruz. Kitap masasında en çok karşılaştığım sorun ne biliyor musunuz? Gençlerle ya da başkalarıyla konuşurken, insanlarla, kendi insanlarımla konuşurken diyorlar ki Tanrı nerede? Madem Tanrı varsa bu acılar niye var? Niye bu akıtılan kanlara Tanrı dur demiyor? Değerli kardeşler bakın güzel bir söz var. Yıllarca bir ara esbanlarda asıldı. Bir kişiyi parmakla gösterirken diyor, üç parmak beni gösteriyor. Biz bunun ayırdığında değiliz ha. Tanrı'yı suçluyoruz ama üç parmak diyor ki, sen kendine bak. Tanrı hata yapıyor mu? Tanrı'da hata var mı sevgili kardeşler? Hayır, kesinlikle yok. Bakınız kutsal kitabının ilk sayfalarına bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tanrı kusursuz yarattı her şeyi ama insanın seçimi günahı sonucu Tanrı'dan ayrıldı. Koptu. Onun için ben her zaman şu gerçeğin altını çiziyorum yeri geldiği zaman. Ben günah işlediğim için günahlı değilim. Dikkat edin. Günah işlediğim için günahlı değilim. Ama günahlı bir doğaya sahip olduğum için, mayam bozuk olduğu için, özüm bozuk olduğu için günah işliyorum ve günah da işlemeye devam edeceğim. Bu gerçeği kavrayan Pavlos, Romalılara yazdığı mektubun 7. bölümünde bunu net bir şekilde altını çiziyor. Diyor ki, şöyle diyor ayette. Yani çarpıklık, düzensizlik benim yüreğimde, Tanrı'da değil. Diyor ki, içimde, hepimiz, içimde, benliğimde iyi bir şey bulamıyorum. İçimde istek var ama güç yok. Bu yüzden diyor, İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. Bunu da yapan, içinde yaşayan Recep'tir, günahtır diyor. Tanrı hata yapmaz sevgili kardeşler. Tanrı hata yapmaz ama Gideon aynı şekilde bu tür duygularla ne yapıyor? Boğuşuyor. Ve Gideon gibi bizler de aynı durumda inliyorsak o soruyu sormayalım. Gideon'un sorduğu gibi sanki Tanrı bizimle ilgilenmiyor. Çünkü öyle diyor Gideon. Ben anlıyorum ki madem ki ben bu sıkıntı içerisindeyim o zaman sen bizimle birlikte değilsin. O zaman sen bize bakmıyorsun, bizimle ilgilenmiyorsun. Ama şunu hatırlaması lazımdı Gideon'un. Defalarca, onlarca, yüzlerce kez o noktaya kadar Rab dedi ki sizinleyim. Rab sizinleyim. Rab sizinleyim. Şimdi Gideon ne yapması gerekiyordu? Aslında Tanrı'nın bu harika vaadına odaklanması gerekirken, o odağa bakması, o vaada bakması gerekirken, kendisiyle ilgilenmeye, sorunlarla ilgilenmeye başlıyor. sorunlara odaklanıyor. Değerli kardeşler, Petrus en güzel örneği. İsa'ya baktı, yürüdü. Ama kendisiyle ilgilenmeye başladığı zaman, sorunlarla ilgilenmeye başladığı zaman batmaya başladı. Tanrı onu kurtarmış olsa da batmaya başladı. Bakış açısı değişmiş olduğu için sevgili kardeşler. Bakış açısı değişmiş olduğu için. Ve bakıyoruz. Tanrı onları terk etmemişti. Ama terk eden onlardı. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. İlk ayetteki ilk bölümü ilk ayetinde, evet 6. bölümün ilk ayetinde ve 10. ayetinde şöyle diyor. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar ve 10. ayette ise sözümü dinlemediniz. Bu iki ayet çok güzel bir şekilde açıklıyor. Demek ki söz dinlemeyen, kötülük yapan bir halk. Böyle bir durum söz konusu burada değerli kardeşler. Onun için benim babamın çok güzel bir sözü vardı. O bana her zaman ışık tutmuştu. Oğlum derdi, insan ne çekerse kendi kafasından çeker. Hala kulağımda çınlayan sözdür. İnsan ne çekerse kendi kafasından çeker. Bunu hangi ayet onaylıyor? Yaşaya peygamber. Ne diyor arada? Hepimiz koyun gibi yoldan saptık. Rab mi yoldan saptı? Bizler yoldan saptık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yoldan sapan bizdik değerli kardeşler. Hakikaten kendi kafalarına göre yaşayan insanların cirit attığı bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı bizi terk etmiş değil ama biz Tanrı'yı terk ettik. O bizi arıyor. Luka 19. bölüme baktığımız zaman ne diyor orada? Çok iyi bilinen bir ayet. Nitekim insanoğlu kaybolanı aramak için geldi diyor. Değerli kardeşler, Luka 19. 10. ayette. Kaybolan olanı aramaya geldi. Ama burada şunu görüyoruz ki Gideon eleştirisinde haklı değildi. Haksızdı. Tanrı onu acılar içerisine girmesine izin verdi ki bazen bize de izin veriyor ki bir takım gerçekleri görelim, kavrayalım, kendimize gelelim ve Tanrı'ya inelim değerli kardeşler. Evet. Binlerden su getiriyor Gideon. Ait olduğum boy Manaşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım diyor. İki şey söylüyor burada gerekçe olarak. Birincisi diyor ki geldiği boy askeri açıdan çok güçsüz. Küçük bir boy, gücü fazla olmayan bir boy. Ve ben de diyor ailemin en genci olanım, en genç olanım. Şimdi bununla ne demek istiyor Gideon? Bence şunu söylüyor çok açık bir dille. Sen yanlış adamı seçtin diyor Tanrı'ya. Sevgili Tanrım kusura bakma ama sen yanlış adamı seçtin. Ama ilginç olan, güzel olan şey ben şaşırıp kalıyorum ya. Böyle bir itiraz karşısında, eleştiriler karşısında Tanrı fikrini değiştirmiyor. Tanrı bizim bahanelerimize vurdum duymaz. Bir şeye vurdum duymazsa bunlara vurdum duymaz. Değerli kardeşler. Yine ona diyor ki, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Eğer gerçekten böyle olmuş olsaydı, yani tamam ya anlıyorum be gidiyorsun, haklısın ya. Tamam mı? Doğru, sen ailenin en gencisin, o zaman abini görevlendireyim bu iş için. Böyle demiyor ama değerli kardeşler. Ne hikmetse yine Gideon'la işi bitiriyor. Demek ki Rab bize bunu gösteriyor. Rab bizi bir şeyle görevlendiriyorsa benim ne durumda olduğumu biliyor kardeşim. Zayıflıklarımı biliyor. Eksikliklerimi biliyor. Her şeyi bilen bir Rab. Bu bizi de teselli etsin sevgili kardeşler. Gerçekten Rab bize diyor ki Recep bırak bahaneleri. Bırak bahane üretmeyi. Gideon'a da aynı şeyi söylüyor. Bırak onları terk et. Ben senin içinde kimsenin göremediği potansiyeli, gücü görüyorum diyor. Ben baktığım zaman Hayrettin'e onu pek fazla güçlü görmüyorum. Ama yaptıklarına baktığım zaman içinde bir potansiyeli olduğunu görüyorum. Rab böyle yapıyor. Bizim göremediğimizi Rab görüyor. Eğer seçiyorsa doğru kişiyi seçmiştir. Hiç itiraz etmeye gerekli yok değerli kardeşler. Çünkü Rabbimiz bizden yeterlilik aramıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunu desteklemek için bir ara 5000 kişinin doğrulması olayına bakarken 6. bölümde, Yuhanna 6. bölümde Filipus hani eksikliği dile getirdiğinde İsa Filipus'a bir şey söylüyor. Çok ilginç. Açın 6. bölüm 5. ayet. Yuhanna 6. bölüm 5. ayet. Orada Tanrı Filipus'a diyor ki bunları doyurmak için yeterli ekmeği nereden alayım? Diye Filipus'a yakınıyor. Bu kalabalık halkı doyurmak için yeterli ekmeği nereden alayım? Ne diyor Hayrettin?
Filipos Rab'be diyor, her birinin ağzına bir lokma yiyecek koyabilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez.
Hı hı. Beşinci ayet mi o?
Yedi.
Altıda
şöyle diyor.
Altı beş.
Yok altı beş. Beş yok. Altı beş. İsa gözlerini kaldırdığında yoğun bir toplumun kendisine doğru geldiğini gördü.
Evet.
Filipos'a bunların yemesi için nereden ekmek alalım diye sordu.
Orada yeterli sözü var mı? Yeterli ekmeği nereden alalım mı diyor. Bunları doyurmak için ekmeği mi nereden alalım diyor.
Bunların yemesi için nereden ekmek alalım?
Tabii. Yeterli sözü yok. Demek ki Tanrı bizden yeterlilik aramıyor. Ne varsa onu teslim etmemizi istiyor. Değerli kardeşler. Bu gerçekten ben defalarca okudum bunu. Farkına ayırdığına varamadım değerli kardeşler. Ama çok harika bir şey ki Tanrı Recep'ten yeterlilik arasaydı beni seçmezdi. Yeterlilik arasaydı seçmezdi. Tanrı eline teslim edilecek bir miktar arıyordu değerli kardeşler. Onun beklentisi ne kadar yeterli olduğumuz değil, şu anda sende ne oldu? Şu anda ne oldu? Olduğun gibi bahane üretmek yerine olduğun gibi onun eline teslim olmaktı değerli kardeşler. Ama şaşırtmıyor bu durum beni. Bakın Tanrı adamlarına. Hemen aklımıza kim gelecek? Musa. Musa çağırdığında ne dedi? Hepimiz de çıkış 3. bölümde okuyoruz. Ne dedi? Yakında o da değil mi? Ben kimim ki diyor. Yani İsrail'i Firavun'un tutsaklığından kurtaracağım. Değil mi? Ya. Onu da Yeremia söyledi işte. Yeremia'nın yakıntısı da senin söylediğin gibi. O da dedi ki ya ben ah ya Rab. Bir ah çekti Yeremia önce. Ah ya Rab dedi. Egemen Rab ben konuşmayı bilmiyorum. Çünkü o da dedi ki gencim. Ulan ne hikmet? Biz gençleri yüreklendiriyoruz. Tam tersini görüyoruz burada. Şimdi bak bakın çok enteresan. Dikkat edin Gideon diyor ki nasıl yapabilirim? Böyle bir soru soruyor. Musa'ya bakıyoruz ben kimim diyor. Yeremia'ya bakıyoruz ben konuşamam diyor. Gerekçeleri bu. Ama üçü de şu konuda haklıydılar. Kendi başlarına yapamazlardı. Ama Tanrı onlara bütün her şeye rağmen ne diyor? Çok güzel bir vaat veriyor. Üçü için de aynı sözü söylüyor. Ben sizinle beraberim. Allah aşkına sormak istiyorum size. Var mı bundan daha büyük bir vaat? Bu vaat bugün benim için de geçerli. Rab diyor ki Recep ben bugün seninle birlikteyim. Seni asla terk etmem. İşte kanıtı. Rab Yakup'a şöyle diyor. Seninle birlikteyim Yakup. Gideceğin her yerde seni koruyacağım. Bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım. Tesniye 31. bölüme bakıyoruz. Rab Musa aracılığıyla İsrail halkına şöyle diyor. Güçlü ve yürekli olun. Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab'dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır. Yeşu'yu dün Ali söyledi. Korkma, yürekli ol, yılgınlığa düşme. Yüreceğin her yerde Allah'ın Rab seninle beraberdir. Davut, oğlu tapınağı yapan oğlu Süleyman için ne dedi? Onu da yüreklendirdi, teşvik etti. Güçlü ve yürekli ol dedi, işe giriş. Korkma, korkma. Çünkü benim Tanrım diyor, cesarete bak. Benim Tanrım, Rab Tanrı seninledir. Ben diyorum ki, korkma be Hayri. Benim Tanrım var ya, seninle beraberdir. Ama yine de korkuyoruz değil mi? Zayıf insanlarız. Matta 28. bölüme bakıyoruz. Rab şöyle diyor, işte ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikte olacağım. Ben seninle olacağım diyor Rab Gideon'a. Yani şunu diyordu. Yürekli ol, ben senden yanayım. Kim sana karşı koyabilir? Midyanlar kim ki? Tek bir adam yener gibi onları bozguna uğratacaksın. Tek bir adam yener gibi. Bugün aynı vaadi bizler için de veriyor. Öndeki soruna bakma. Büyük olabilir. Ama sanki pire gibi onu ayağının altında ezeceksin diyor. Teselli diyor. Diri söze yakın yürürsen, bakın söze yakın oldukça Rab'be yakın oluyoruz. Sözden uzaklaştıkça Rab'den uzaklaşıyoruz. Rab'be yakın yürümek istiyorsan sözüne sımsıkı sarıl. 30 yıl boyunca bunu yapmaya çalıştım. Burada sürekli tekrarlıyoruz. Laf olsun diye değil. Eğiten, güçlendiren, dik tutan başka bir kaynak yok. Tanrı'nın değişmeyen diri sözü. Değerli kardeşler. Evet, seni yüzüstü bırakmayacağım. Onun için hiç eleştiri yağmuruna girme. Eleştiri yağmuruna Rabbi tutma değerli kardeşler. Ben de şu anda at gibi koşuyorum. Zamanı doldurmak, bitirmek, bitmeden konumu bitirebilmek için. Ama ben burada bir pratik bir düşünce gördüm, yakaladım. 7. bölümde biz bunu görüyoruz. Gideon göreve çağrıldığında yapması gereken iki şey vardı. Birincisi Tanrı'ya sunak yaptı. Tapınak. Bir sunak yaptı. Tanrı'ya sunak yapmasının bir nedeni vardı tabii ki. Ama sunak deyince neyi simgeliyor sunak? Tapınışı simgeliyor. Tanrı'ya tapındı. Ama bir şey daha yaptı. Ne yaptı? 7. bölüme baktığımız zaman sevgili kardeşler, Baal'a yapılmış olan sunağı yıktı ve Aşterot, o ağaçtan yapılmıştı o Aşterot putu, onu parçaladı ve yaktı. Hayatından attı. Demek ki bizler de hayatımıza bakmamız gerekiyor. Gözden, hayatımızı gözden geçirmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için hizmetimize engel olan bir şey var mı? Bakalım hayatımıza. Atılması gereken, kırılması gereken hangi putlar var hayatımızda? Timoteos'ta ne diyor değerli kardeşler? Eğer diyor, kişi kendini bayağı işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iş, her iyi işe hazır bir kap olacaktır. Dün kullandığın kabı bugün kullanır mısın? Kullanmazsın, yıkamadıkça. Yıkadığın zaman ancak kullanırsın. Rab de seni hizmetinde kullanmak istiyorsa arınmak zorundasın. Bırak dedikoduyu. Bırak ikiyüzlülüğü. Bırak yalanı. Bırak kıskançlığı, çekememezliği. Ne ilave etmek istiyorsan et. Burada şimdilik nokta koyalım, bir ilahi söyleyelim, sonra devam edelim. Tadını da görün. Atlıyorum Ali. Atlayarak gidiyorum. Amin. Şükranla bildirilsin. Yapın bunu. Yapın bunu. Sadece burada kalmasın. Şimdi 7. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler, orada 7. bölümde 3. ayetinden anladığımız kadarıyla Gideon ile birlikte savaşacak olanların sayısı 32 bin kişiydi. Ama Rabbin gözünde bu çoktu. Rab dedi ki, gördü herhalde onların yüreklerindeki korkuyu. Kim korkuyorsa dedi, geri dönsün. Ben şimdi düşünüyorum herhalde bir 5 kişi, 10 kişi, belki 1000 kişi. 22 bin kişi geri döndü. Korkan 22 bin kişi. Ben eminim ki onlar düşündüler. Kendilerine baktılar. Karşıdaki düşmanlara baktılar. Büyük bir korku sardı onları. Korkudan dolayı onlar da büyük bir korkuya kapıldılar. Ve geri dönmek zorunda kaldılar. Ve geriye kaç kişi kaldı? 10 bin kişi. Rab diyor ki bu da çok. Çok ilginç bir yöntem uyguladı. Orayı sonra okursunuz. İlginç bir yöntem uyguladı. Ve sayıyı 300'e düşürdü. 32 bin nerede? 300 kişi nerede? Yani şunu gösteriyor. Kendini adamış 300 yiğit savaşçı. Kendini adamış, kendini Rabbin ellerine teslim etmiş 300 insan değerli kardeşler. Bence Rab bizlerden de aynı şeyi bekliyor. Adanmışlık. Adanmışlık. Bu sözü unutmayın. Adanmış olmak çok önemli. Kendini o işe vermek, o işle bütünleştirmek anlamında adanmış. Rabbin eline teslim olmak. Ve 300 kişi karşısında duran kişilerin sayısına bakıyoruz. Diyor ki Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Sayısı belli bile değil. Çekirge sürüsü gibi değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'nın gözünde insan gücünün değeri yok. Nokta. İnsanın gücü Rabbin gözünde bir hiç değerli kardeşler. Anlamakta zorluk da çekmiş olsak Rabbin stratejisini, yöntemlerini ancak uyguladığımız zaman, dün Yeşu'nun o argoda dandik dediğimiz uygulaması değil mi Tanrı? Ne, çok enteresan bir şey. Dönme, dolap beygiri gibi anlamsız ifadeleri yerine getirmek zorunda kaldı. İtaat etti değerli kardeşler. Ama zafer Rabbin yöntemlerini yerine getirmekte yatıyor. Ona boyun eğmekte yatıyor değerli kardeşler. Onun için Tanrı görev verdiğinde kişide aradığı tek bir özellik var. Adanmış olmak. Kendini adayacaksın. Onun için Zekeriya 4. bölümde şöyle okuyoruz. Güçle kuvvetle değil ancak benim ruhumla. Güçle kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın. İşte kanıtı. Ne diyor? 300 kişiler. 300 kişi, 300 tane boynuzdan yapılmış borazan. 300 tane topraktan yapılmış testi, 300 tane de testiler içerisinde gizlenmiş meşale ve 300 tane de kılıç. Bu. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu kadar sürü gibi düşmanın karşısında böyle bir güç var. Aynı anda borazanlarını çalacaklar, aynı anda testileri kıracaklar ve saldırıda bulunacaklardı. Yüzer gruplar halinde, üç grup halinde yayılıyorlar ve Midyanlıların kampını sarıyorlar. Testiler kırılıyor, borazanlar ötüyor, meşaleler alev alev yanmaya başlıyor. Ortaya çıkan gürültü o kadar büyük bir gürültüydü ki, onlar çünkü uyuyorlardı, uykuda yakalanmışlardı. Onların gözünde o 300 kişi, yani bana göre 300 bin kişi gibi geldi. Öyle bir korkuya kapıldılar ki, karanlıkta göremiyorlar birbirlerini ve birbirlerini öldürdüler. Panik yaşadılar. Kaçarlarken birbirlerini kılıçtan geçirdi bu insanlar. Ne kadar enteresan bir şey değerli kardeşler. Onun için Samuel'de güzel bir ayet var. Diyor ki gerek çoklukta gerekse azlıkta Rabbin zafere ulaştırmasına engel yoktur. 10 da olsan 300 de olsan hiç önemli değil Rabbin gözünde. Değerli kardeşler. Önemli olan Rab Tanrı'ya gerçek anlamda güvenmeleriydi. Güveniyor muyuz Rab'be? Yanlış anlamayın. Amin diyoruz ya. Evet diyoruz ya. Lütfen bunu hayatınıza yansıtın. Rab'be güveninizi yansıtın değerli kardeşler. Evet. Bir atlayalım bir sayfa daha. Şimdi Rab Gideon'a baktı. Kimsenin göremediği gizli gücü gördü. Recep'in gözünde ötlekti Gideon ama Rabbin gözünde yiğit savaşçı. Değil mi? Demek ki Tanrı içine kapanık, korkak, ürkek bir çiftçiyi nasıl bir duruma getiriyor? Yengi kazanan bir kahraman. Kahraman durumuna getiriyor. Bu mümkün mü Rabbin gözünde? Amin. Ben bak bunu yürekten söylüyorum. Gençlik yıllarımda içine kapanık biriydim. Ben de. Toplumda çok böyle konuşan bir insan değildim. Söz hakkı verilmeden. Çekingen bir insandım. Ama şimdi çenen düşük. Sami bazen diyor ki ya Recep abi ne kadar bu kadar konuşuyorsun? Ya nasıl yapıyorsun bunu? Rab çenemi düşürdü. Eksikliğim buydu belki. Rab eksikliğimizi gideriyor her birimizin değerli kardeşler. Bakın küçük bir örnek vereceğim sadece. Rab Simon'a ne dedi? Yuhanna 1. bölümde. Dedi ki sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Böyle bitirdi mi? Ama demiyor bak çok güzel. Kefas yani kaya diye çağrılacaksın. Yani şöyle bir pratik düşünce var. Sen buydun ama bu olacaksın. Bülent'e diyor ki sen buydun Bülent ama sen bu olacaksın. Sen gençler buydun ama sen ileride bu olacaksın. Rab Tanrı Simon'u bir kaya gibi güçlendirmişti. Bir noktadan başka, bambaşka bir noktaya getirmişti sevgili kardeşler. Demek ki Tanrı kişide yetenek ya da nitelik aramıyor ama çağırdığı kişiyi nitelikli duruma getiriyor. Nitelikli duruma getiriyor. Yetenek yok, nitelik yok ama nitelikli duruma getiriyor Rab. Böyle bir Rab hamdolsun. Evet, John Wesley'den yine bir örnek vermek istiyorum. John Wesley bu bölümü okuduğunda öyle büyük teşvik almış ki ve şu sözleri söylemiş. Ama lütfen dikkat edin. Tanrı'nın dışında, Tanrı hariç, Tanrı'nın dışında hiçbir şeyden korkmayan ama Tanrı'dan korkan. Bize tam tersi. Tanrı'dan korkmuyoruz ama sevgi tanrısı, bilmem ne tanrısı anlatıyoruz. Tanrı'dan değil ama insandan korkuyoruz. Wesley çok güzel kavramış bunu demek ki. Çok güzel söylüyor. Tanrı'nın dışında hiçbir şeyden korkmayan, günahın dışında da hiçbir şeyden nefret etmeyen. Biz de yanımızdaki komşudan bile nefret ediyoruz. Biz kardeşleri kıskanıyoruz. Değil mi? Çok enteresan bir şey. Ama Wesley diyor ki, günahın dışında hiçbir şeyden nefret etmeyen 300 kişi olsaydı, ben dünyanın gidişatını değiştirirdim. Vay be. Gerçekten. Öğrencilere bakın ya. Hangisi zengindi? Hangisinde yetenek vardı? Hepsi balıkçı. Hani bizim değilim. Balıkçı parçası. Ama 12 kişiyle dünyanın tarihini değiştirdiler. Gidişatını değiştirdiler sevgili kardeşler. Bu harika bir şey. Bakın ne diyor? Bunu onaylayan bir ayet var. Okuyacağım size. İbranilere yazan mektubun 11. bölüm. Daha ne diyeyim? Gideon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davut, Samuel. Bunlar imanları sayesinde 32 ve 34. ayetler. İbraniler yazılan mektubun 11. bölümü. İmanları sayesinde kızgın ateşi söndürdüler. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte kuvvet buldular. Savaşta güçlendiler. Yabancı orduları bozguna uğrattılar. Kimdi bunlar? Basit insanlardı. Nasıl yaptılar bunu? Dün imandan söz ettik değil mi? İman koşusunda. Ondan bir gün önce Fikret kardeş Nuh'un imanından söz etti. Bunu başarılı kılan imanlarıydı değerli kardeşler. İmanla başlıyoruz. İmanla devam ediyoruz. İmanla da sonuca ulaşıyoruz. İman, iman, iman, iman değerli kardeşler. Demek ki iman bizi yeteneklerimizin üstüne çıkarıyor ve Tanrı ile birlikte yürüme imkanı sağlıyor. Hamdolsun. Savaş Tanrı'nın savaşıydı. Sona geldim ve noktalıyorum. Savaş Tanrı'nın savaşıydı. Sayıca çok az insandı bunlar ama Rab ile birlikte güçlüydüler değerli kardeşler. Demek ki zayıflıkta güç var diyebilir miyiz? Zayıflıkta güç var diyebilir miyiz? Ama ne zaman diyebiliriz bunu? Eğer zayıflık zayıf olmayan Rabbin ellerine teslim olursa. Onun için diyebilirim, zayıflıkta güç buldum. Pavlos onun için bunu söyleyebilirdi. Ne zaman zayıfsam o zaman güçlüyüm dedi. Niye bunu söyledi? Çünkü ben Rab'be yaklaştığım zaman kendimin ne kadar zayıf olduğumu gördüm. İşte o zaman o Rabbin gücünün nasıl bir güç olduğunu anlıyorum. Rab'be yaklaştığım zaman değerli kardeşler. Bunu unutmayalım. Sen de Gideon gibi yetersiz olabilirsin. Ama bunu kesinlikle akıldan çıkarma. Rabbimiz insanda lütfen altını çizin. Yeterlilik aramıyor. Ya ben yeterli değilim deme. Rab insanda nitelik de aramıyor. Yeterlilik de aramıyor. Adanmışlık arıyor. Bu sözü sadece alın. Adanmış olmak. Bugün başka hiçbir şey almasanız bile bu sözü alın. Adanmış olmak farklı bir olay. İyi ya tamam deyip yarı yolda ekmek farklı bir olay. Adanmışlık farklı bir şey değerli kardeşler. Rab seni de kullanmak istiyor. Eğer çömlekçinin ellerine teslim olan o balçık gibi sen de dersen ki yetersizim. Ama sana güveniyorum ya Rab. Sana güveniyorum. Al beni ellerine istediğin gibi biçimler. Rab nasıl ki korkak, ürkek, içine kapanmış garip bir çiftçiden kahraman yaptıysa seni de değerli kardeşler aynı duruma getirecek, nitelikli bir duruma getirecek ve olağanüstü bir şekilde seni kullanacaktır. Rab yeterlilik aramıyor. Rab nitelik aramıyor. Ama seçtiği kişiyi nitelikli, uygun bir duruma getiriyor. Eğelim Rabbimizin önünde. Yüreklerimize bakalım. Ne durumdayız? Rabbin önünde ne durumdayız? Yani dilimiz çok şey söylüyor da yürek açısından Rabbin önünde ne durumdayız değerli kardeşler? Bunu görmeye çalışacağım çok kısa bir şekilde. Amin. Amin. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin ve kendi isteği doğrultusunda kullanmaya devam etsin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.